Ayrım 3.
Sayfa 15. Bu çubuk aktarma mili veya tahrik mili olarak adlandırılır. Dişli kutusu, her bir piston ve silindir çevrimde farklı bir zamanı gerçekleştirir. Krank mili, kranklar pistonların yukarı aşağı hareketini dairesel harekete çevirir. Gücünü motordan alan pervane motoru soğutur. Bu resimdeki aktarma organları taşıtın arka tekerleklerine güç iletiyor. Buna arkadan çekiş adı verilir. Bazı otomobiller ve kamyonlarda hem arka hem de ön tekerleklere güç ileten aktarma organları kullanılır. Bu dört çekişli taşıtlar engebeli araziler için çok uygundur. Kaç silindir? Motosiklet ve çim biçme makineleri gibi basit makinelerin bazılarında tek silindirli motorlar kullanılır. Ancak çok sayıda silindir olan motorlar da vardır. Tek silindirli bir motorda güç, motor çevriminin 3. zamanında elde edilir. Bu da her 4 zamanda sadece bir kez güç üretildiği anlamına gelir. Otomobillerin çoğunda 4 silindirli motorlar kullanılır. Böylece herhangi bir anda her bir silindir motor çevriminin farklı bir zamanında bulunur. Bir motorun sahip olduğu silindir sayısı arttıkça sağlanan güç daha kesintisiz ve sürekli olur. Bazı spor ve lüks otomobillerin motorları 12 silindirlidir. Kirlilik ve diğer sorunlar. İçten yanmalı motorlarda kullanılan yakıttaki kimyasal maddeler kirliliğe yol açar. Kirlilik hem sağlığınıza hem de çevrenize zarar verebilir. Ayrıca motor yakıtı sınırlı miktarda bulunan ve giderek tükenen petrolün işlenmesiyle elde edilir. Motorun yol açtığı kirliliği azaltmak için katalitik çevirici kullanılır. Kara makineleri. Tekerleğin ve aksın icat edilmesi, at arabalarının ve binek arabalarının geliştirilmesine olanak sağladığı için karada seyahat alışkanlıklarını kökünden değiştirdi. Bu arabalar icat edilmeden önce insanlar yüklerini kendileri taşıyorlardı veya hayvanların sırtlarına yükleyerek, yürüyerek yolculuk yapıyorlardı. Tekerlekli arabalar yük hayvanlarının verimliliğini büyük ölçüde artırdı. Aks yüke destek sağlıyor, tekerlek de yer ile yük arasındaki sürtünmeyi azaltıyordu. Bu da daha ağır yüklerin eskisinden daha az güç harcanarak daha hızlı bir biçimde taşınabileceği anlamına geliyordu. İlk mekanik taşıtlar. Yüzyıllar boyunca kara taşımacılığı, katır veya at arabaları gibi bir hayvan tarafından çekilen arabalar ile sağlandı. 1769'da Nicolas Cugnot adında bir Fransız askeri hayvan tarafından çekilmeden karada yol alan ilk makineyi yaptı. Bu, hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olan buharlı bir çekiciydi. İlk buharlı tren 1804 yılında Richard Trevitt Hick tarafından yapıldı. İlk ticari tren işletmesi ise 1825 yılında İngiltere'de Stockton ile Darlington arasında açıldı. Demir yolları kısa zamanda bütün Avrupa'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne, sonunda da bütün dünyaya yayıldı. Günümüzde elektrikli trenler yüksek hızlarda verimli bir biçimde çalışıyor. Ortalama hızı saatte 200 km olan bir trene binmek günümüzde olağan sayılıyor. İçten yanmalı motorla çalışan araçlar 19. yüzyılın sonunda yaygınlaştı. İlk motorlu taşıtlara atsız araba deniyordu. Atlı arabalardan ne daha hızlılardı ne de daha rahat. Ancak 1890 ile 1930 arasındaki ilerlemeler bugünkü motorlu araçların geliştirilmesine olanak sağladı. Birçok makineden oluşan bir makine. Modern bir motorlu araç her birinin özel bir amacı olan pek çok başka makineden oluşur. Ortadaki resimde gösterilen bir motosiklet, içten yanmalı bir motordan güç alır. Ancak sürülmesini ve kumanda edilmesini kolaylaştıran başka makineler de içerir. Bunlardan üçü, direksiyon, süspansiyon ve frenleme, ister motosiklet olsun, isterse otomobil veya kamyon, her türlü modern motorlu araç için vazgeçilmezdir. Bu bir Ducati M900 motosiklettir. Ön tekerlek disk freni, Ön tekerleğin aksı yatağın içinde döner. Süspansiyon sistemi kir ve toz girmemesi için silindirlerin içine yerleştirilmiştir. Motor hem tekerlekleri döndüren gücü sağlar hem de aküde depolanan elektrik enerjisini üretir. Motosikletin farı akü tarafından çalıştırılır. Direksiyon. Motosikletin tıpkı bir bisikletinki gibi basit bir direksiyon sistemi vardır. Gidon, motosikletin ön tekerleğini döndürürken kaldıraç gibi çalışır. Modern bir otomobilin direksiyon sistemi biraz daha karışıktır. Tekerlekleri döndürmek için kremeyer pinyon mekanizması adı verilen bir dişli grubu kullanır. Direksiyon, tekerlekleri döndüren kuvveti sağlar ve pinyon adı verilen bir dişli çarka bağlıdır. Pinyon ise kremeyer adı verilen kayar bir dişli çubukla bağlantılıdır. Pinyon döndüğünde kremiyeri doğrusal hat üzerinde hareket ettirir. Kremiyer, tekerlekleri döndüren sevk çubukları ve direksiyon kollarıyla tekerleklere bağlıdır. Süspansiyon. İlk taşıtlar yolcuları yollardaki çukurlara ve tümseklere karşı koruyacak yeterli süspansiyon sistemleri olmadığından genellikle çok rahatsızdı. Günümüzün taşıtları bir tümseğe çarptıklarında sıkışarak sarsıntıyı emen yaylara sahip. Sıkışan yayın serbest kalmasını yavaşlatmak için hareketli bir pistonu olan içi yağ dolu bir silindir kullanılıyor. Bu silindire sarsıntı giderici veya amortisör adı verilir. Amortisör, yayın enerjisinin büyük kısmını emer ve yukarı sıçramasına engel olur. Frenleme. Bir aracın hareket ettikten sonra durabilmesi gerekir. Bu, tekerlekleri yavaşlatmak için çok büyük miktarda sürtünme yaratan frenlerle yapılır. Günümüzde değişik fren çeşitleri kullanılıyor. Buradaki motosiklette kullanılan frenler disk fren olarak adlandırılır. Çünkü tekerleği yavaşlatmak için kullanılan sürtünme metal bir diske uygulanıyor. Fren pedalına basıldığında tekerleğin yanındaki silindirlere bir akışkan dolar. Akışkanın basıncıyla silindirin içindeki piston fren balatalarını diske doğru iter. Yüzen makineler. En küçük kayıktan en büyük petrol tankerine kadar bütün gemilerin ve teknelerin ortak bir özelliği var. Yüzebilmek. Yüzmek cismin hem ağırlığına hem de hacmine bağlıdır. Bu iki özellik yoğunluk adı verilen tek bir ölçüde birleşir. Yoğunluk santimetre küp başına gram olarak ölçülür. Gram bölü santimetre küp. Bir cismin yoğunluğu ağırlığı hacmine bölünerek hesaplanır. Soğuk, tatlı suyun yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küptür. Yoğunluğu bundan daha az olan bir cisim yüzer, daha fazla olan batar. Buradan hareketle hafif ahşap teknelerin yüzmesini anlamak kolay. Peki ya neredeyse tamamı metal olan günümüzün gemileri? Bu sorunun yanıtı sudan çok daha az yoğun olan hava ile ilgilidir. En büyük transatlantin bile gövdesinde hava bulunur. Böylece çelik gibi yoğun bir metalden yapılsa bile teknenin toplam yoğunluğu suyunkinden az olur. Bunu aynı büyüklükte iki oyun hamuru topağı ile bir deney yaparak da görebilirsiniz. İlk topağı suyun içine bırakın. Yoğunluğu suyunkinden fazla olduğundan batacaktır. İkinci hamur topağından içi boş bir tekne yapın ve suya bırakın. Teknenin hacmi çok fazla hava içerdiğinden yoğunluğu suyun yoğunluğunun altına düşer. Bunun sonucunda da yüzer. Denizaltılar. Denizaltılar gerektiğinde normal bir tekne gibi suyun üzerinde de yüzebilir. Ancak suyun altında yüzebilmek için yoğunluklarını değiştirebilir. Bunu safra tankları adı verilen büyük ölçekli bölmelerin yardımıyla başarırlar. Bu tanklar su veya hava ile doldurulur. Denizaltı tanklardaki maddelerin oranını değiştirerek toplam yoğunluğunu kontrol edebilir ve böylece de suyun altında veya üstünde yüzebilir. Yüzen makinelere güç sağlamak. En eski tekneler kütüklerden yapılma sallar ve kayıklardı. Bunlar küreklerle ilerletiliyorlardı. Kürekler kaldıraç gibi çalışır. Küreğin geniş ucu suyu geriye doğru iterken tekneyi ileri doğru ilerletir. Daha sonraları tekneyi hareket ettirmek için rüzgardan güç alan yelkenler kullanılmaya başlandı. Kanat biçimli modern yelkenler teknelerin rüzgara karşı belli bir açıyla yol almasını sağlıyor. Denizcilikte orsalamak olarak adlandırılan zikzak çizme hareketiyle tekneler rüzgara karşı bile yol alabiliyor. Bu modern askeri denizaltı su üzerine çıkmak üzere. Bu bir periskop. Denizaltı suyun altındayken mürettebatın suyun üzerini görmesini sağlar. Pervane, bunlara denizaltı kanatçıkları adı verilir. Uçak kanatları gibi işlev görürler ve denizaltıyı yukarı ve aşağı hareket ettirmek için safra tankları ile birlikte kullanılır. Denizaltılar çok derinlere dalar. Dış gövdenin üzerine etki eden büyük su basıncına dayanması gerekir. İç gövde mürettebatın yaşadığı ve çalıştığı yerdir. Buraya basınç gövdesi adı verilir. Safra tankları iki gövdenin arasına yerleştirilmiştir. Yüzen bir makinenin ana kısmına gövde adı verilir. Bu denizaltının içte ve dışta olmak üzere iki gövdesi var. Bir denizaltı nasıl dalar ve çıkar? Safra tankları hava ile dolu. Denizaltı tıpkı bir tekne gibi suyun üstünde yüzüyor. Safra tanklarına su alınıyor, denizaltı dalıyor. Safra tankları su ile dolu. Tanklardaki su sıkıştırılmış hava tarafından dışarı atılıyor, denizaltı yükselmeye başlıyor. Suyu yarmak. Bütün taşıtlar gibi tekneler de sürtünmeyi yenmek zorundadır. Tekneler suyu yararak ilerlerler. Ön kısmı V biçimli olan bir tekne gövdesi sürtünmeyi azaltır ve teknenin daha verimli olarak hareket etmesini sağlar. Mavna ve petrol tankerleri gibi bazı teknelerin hızlı yol alması gerekmez. Bu çeşit teknelerin tabanı daha çok yük taşıyabilmesini ve daha dengeli olması için düz olarak yapılır. Motorlar ve pervaneler. Buharlı motorlar tarafından çalıştırılan gemiler ilk olarak 19. yüzyılda ortaya çıktı. Yani gemiler ilk kez o zaman rüzgarı hesaba katmadan yol alabildiler. Atlantik Okyanusu ilk kez 1819 yılında Savannah adlı Amerikan yapımı bir buharlı gemi tarafından geçildi. Bu ilk buharlı gemilerde motorlar su çarklarına benzeyen bir dizi çark kanadını hareket ettirmek için kullanılıyordu. Bir süre sonra kanatların yerini basit bir pervane aldı. Bugünse yelkensiz teknelerin çoğu pervanelerini döndürmek için buhar motoru yerine içten yanmalı motor kullanıyor. Uçan tekneler. Suyun direnci sıradan teknelerin 35 km bölü saatten daha hızlı gitmesine engel olur. Teknenin gövdesi bir biçimde suyun üzerine kaldırıldığında su direnci azalır ve hız artabilir. Sürat teknelerini bu kadar hızlı hareket ettiren şey de budur. Bütün deniz taşıtları içinde en hızlısı kayaklı teknedir. Bu teknenin bütün gövdesi çoğu zaman suyun dışındadır. Kayak adı verilen ve tasarımı kanada benzeyen kısımların üzerinde yol alır. Bunlar tekneye kaldırma kuvveti ve denge sağlar. Kayaklar teknenin gövdesinden çok daha küçüktür. Bu da su direncini azaltır ve hızı artırır. Uçan makineler. Havada hareket etmek, suda hareket etmeye çok benzer. Birinde havada kalmanız, diğerinde ise yüzer durumda olmanız gerekir. Bir teknenin yüzmesi için kendisini sudan daha az yoğun yapan, içi boş bir gövdeye ihtiyacı vardır. Aynı biçimde havada kalabilen bir makinenin havadan daha hafif olması gerekir. Havada kalan ilk makine 1783 yılında Fransız Montgolfier kardeşlerin yaptığı sıcak hava dolu bir balondu. Bu tarihten 70 yıl sonra ilk hava aracının motorlu bir balon icat edilmesiyle ilk kez bir makinenin uçuşu rüzgarın şiddeti ve yönünden bağımsız olarak kontrol edilebildi. Peki, içi sıcak hava dolu bir balon havada nasıl kalabilir? Bunun nedeni havanın ısıtıldığı zaman genleşmesidir. Bu da bir balonu doldurmak için gereken sıcak hava miktarının soğuk hava miktarından daha az olacağı anlamına gelir. Balonun içindeki hava dışarıdaki havadan daha az yoğundur. Balon bu nedenle havada kalır. Havadan ağır uçuş. İlk çağlardan bu yana insanlar havadan ağır uçan makineler yapmaya çalıştılar. Küçük motorların ve aerodinamik kanatların ortaya çıkışına kadar bütün denemeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Havadan ağır ilk motorlu makine 1903 yılında uçtu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Wright kardeşler tarafından yapılmıştı ve iki pervaneyi döndüren küçük bir içten yanmalı motoru vardı. Uçuşu etkileyen kuvvetler. Bir uçağı yerden kalkarken ve havadayken etkileyen dört kuvvet vardır. Bunlar itme ve hava direnci ile kaldırma ve yer çekimi kuvvetleridir. İtme, uçağı ileri doğru itmeye çalışan kuvvettir. Hava direncinden, yani uçağın hızını azaltmaya çalışan sürtünmeden daha büyük olursa bunu başarır. Bir uçağı yerden kaldırmak için yer çekimi kuvvetini yenecek kadar kaldırma kuvveti uygulamak gerekir. Kaldırma kuvvetini uçağın kanatları sağlar. Uçak kanatları aerodinamik ilkelere göre tasarlanmıştır. Uçağın kumanda edilmesi. Bir uçağın yönü yalpa kanatçığı, aleron adı verilen kanadın menteşeli kısımları ve yükseklik dümeni ve istikamet dümeni adı verilen kuyruğun menteşeli kısımları tarafından değiştirilir. Kumanda yüzeyleri olarak adlandırılan bu kısımlar üzerlerinden geçen havanın yönünü değiştiren kanatçıklardır. Kumanda kolu ve dümen kolu adı verilen pilot kabininde bulunan iki kolla hareket ettirilirler. Planörler ve hafif uçaklarda pilot kabini kumandaları kalın teller ve makaralardan oluşan bir sistem ile kumanda yüzeylerine bağlanır. Büyük uçaklarda hidrolik güç veya küçük bir motor bu bağlantıya yardımcı olur. Bazı modern uçaklarda kablolu uçuş kullanılır. Bu sistemde bir bilgisayar elektrik kabloları yoluyla kanattaki ve kuyruktaki motorlara sinyal gönderir. Kumanda yüzeyleri. Kumanda telleri, makaralar, uçak dümeni pedalleri dümeni sağ veya sola çevirir. Yalpa kanatçığı, yükseklik dümeni, istikamet dümeni. Kumanda kolu, kumanda kolunu ileri veya geri itince yükseklik dümenleri hareket eder. Kumanda kolunu sağ veya sola itince yalpa kanatçıkları hareket eder. Hareket eksenleri. Bir uçak kumanda yüzeylerini kullanarak 3 farklı eksende hareket edebilir. Bunlar yalpa, yunuslama ve sapma olarak adlandırılır. Pervaneli uçaklarda otomobil motoruna benzer içten yanmalı motorlar kullanılır. Pervanenin uçağı havada ileri doğru çekmek için büyük miktarda havayı geriye itmesi gerekir. Uçak pervanesinin kanatları havayı yarabilmesi için uzun ve ince yapılmıştır. Kanatçık adı verilen bu menteşeli yüzeyler uçağın kaldırma kuvvetini artırır. Aynı zamanda kalkış ve iniş sırasında daha fazla hava direncine neden olarak uçağın hızını azaltır. Bu eksendeki hareket sapma olarak adlandırılır. İstikamet dümeni tarafından kumanda edilir. Çoğu uçak havada dönmek için yalpa ve sapma hareketinin birleşimini yapar. Bu eksende yapılan hareket yalpa olarak adlandırılır. Uçağın yalpa kanatçıkları tarafından kumanda edilir. Uçağın burnunun yukarı veya aşağı hareketi yunuslama olarak adlandırılır. Bu hareket yükseklik dümenleri tarafından kumanda edilir. Yükseklik dümeni ve istikamet dümeninin işleyişi. Basit bir kağıt uçak yaparak yükseklik dümenlerinin ve yalpa kanatçıklarının nasıl işlediğini anlayabilirsiniz. Her iki kanadın arka kısmını aynı ölçüde yırtarak kanatçık oluşturun. Bu kanatçıklar yükseklik dümeni işlevini görür. İnce bir kartondan küçük bir kuyruk yapın ve uçağın arkasına yapıştırın. Kuyrukta küçük bir kanatçık yırtarak istikamet dümenini oluşturun. Yükseklik dümenlerini yukarı doğru kıvırmak uçağın yükselmesine neden olur. İstikamet dümeni hangi yöne kıvrılırsa uçak o yönde hareket eder. Uzay makineleri. Bir makineyi uzaya yollamak kolay değildir. Suda, karada ve havada hareket eden makinelerden çok sonra gerçekleşmesinin nedeni de budur. Bir uzay aracının dünyanın güçlü yer çekimini yenebilecek bir hızla havalanması gerekir. Başlangıçta bilim adamları bir topun top güllesini fırlatması gibi bir makineyi uzaya fırlatabileceklerini düşündüler. Ancak uzun araştırmalar ve çok sayıda deneme uçuşundan sonra en iyi yolun uzay aracına bir motor koymak olduğunu anladılar. Böylece araç kendi gücüyle dünyadan uzaklaşabilecekti. Roket motorları. Modern uzay araçlarının hepsi roket motorları kullanır. Roket bir yönde etki eden kuvvetin zıt yönde eşit bir kuvvete yol açması ilkesiyle çalışır. Bu etki tepki ilkesi olarak bilinir. Rokette yakıt, lüle, dışarı püsküren gazı kontrol eden kısım adı verilen açık bir ucu olan bir yanma odasında yakılır. Yakıt yanınca hızla genişleyen ve egzozdan dışarı püsküren gazlar meydana getirir. Püsküren gazların aşağı doğru yarattığı büyük kuvvet, roketi yukarı doğru iten zıt yönde ve eşit büyüklükte bir kuvvete neden olur. Roket dünyanın incelen atmosferi içinde yukarı doğru yol aldıkça motorlarında yakabileceği oksijen azalır. Bu nedenle roket yalnızca motor ve yakıt değil, aynı zamanda kendi oksijen kaynağını da taşımak zorundadır. Çoğu rokette bu sorun, roketi her birinde motor bulunan bir dizi kademeye ayırarak çözümlenmiştir. Yakıtı biten kademe, roketten ayrılır. Böylece roketin ağırlığı azalır. Bu, Ariane 4 adında 3 kademeli modern bir roket. 60 metreden daha uzun ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılmış. Fırlatıcı roketler kalkış sırasında ek güç sağlar. Kalkıştan kısa bir süre sonra yakıtları tükenir ve ana roketten ayrılırlar. Yanma odası, yakıt ve hava karışımının yandığı ve gücün üretildiği yerdir. İlk kademe tankı 226 bin kilogram sıvı yakıt taşır. İlk kademenin oksijen tankı. Bu kapak kademeler ayrılana kadar lüleyi korur. Ara kademe kaplaması denir. İkinci kademenin egzoz lülesi. İlk kademenin yakıtı tükendiğinde kademe roketten ayrılır ve bu ikinci kademe rokete güç vermeye başlar. Üçüncü kademe fırlatılan uzay aracını taşıyor. Balondan bir roket yapalım. Uzun bir balona, bir parça sicime, bir pipete, biraz yapışkan banda ve bir kıskaca ihtiyacımız var. Balonu şişirin ve ağzını kıskaç ile kapatın. Sicimi pipetin içinden geçirin ve pipeti balona bantlayın. Sicimi yüksek bir yere bağlayın veya bir arkadaşınız ucunu olabildiğince yukarıda tutsun. Sicimi gergin tutun ve balon aşağıdayken kıskacı açın. Balonunuz içindeki hava boşalana kadar sicim boyunca yukarı çıkacaktır. Uzay mekikleri. Uzay mekikleri sıradan bir rokette kullanılan motorlara benzeyen motorlardan güç alır. Ancak uzay aracının tekrar fırlatılmasına olanak vermesi açısından farklıdır. Uzay mekiği atmosferi terk ederken karşılaştığı büyük miktardaki sürtünmeyi yenecek bir aerodinamik tasarıma sahiptir. Uzaydayken atmosferik sürtünme etkisini yitirir ve mekik aerodinamik olarak biçimlendirilmemiş uzay aracını yörüngeye sokabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan uzay mekiği ilk uzay yolculuğunu 1981 yılında yaptı. Mekiğin robot kolu dışarı doğru yaklaşık 15 metre uzayabilir. Cisimleri 5 santimetrelik bir hassasiyetle yerleştirebilir. Mekiğin kargo bölümü 29.500 kilograma kadar uydu ve deney araç gerici taşıyabilir. Bir roket veya mekikle uzaya fırlatılan araçlar ve aygıtlar. Bu uydu uzun süreli kullanım sistemi olarak adlandırılır. Uzaydaki radyasyonun ölçümü de dahil olmak üzere pek çok ölçüm cihazı içerir. 3 ana roket motoru mekiği uzayda ileri doğru iter. Uzay mekiği uzaya çıktığında yönünü değiştirmesine yardımcı olan 2 küçük roket motoruna sahiptir. Mekiğin sıradan bir uçak gibi kanatları ve kuyruğu vardır. Bunlar görevini tamamladıktan sonra mekiğin dünyaya geri dönmesine yardımcı olur. Uydular. Ay'a iniş gibi en çok bilinen uzay olaylarında insanlı uzay araçları kullanıldıysa da uzaydaki makinelerin büyük çoğunluğu uydu adı verilen insansız uzay araçlarıdır. Uydular sürekli olarak dünyanın çevresinde döner. Buna yörüngede dönmek adı verilir. İlk uydu Rus yapımı Sputnik 1'di ve bu uydu aynı zamanda uzaya giden ilk insan yapımı araçtı. Sputnik 1'den bu yana uzaya 5000'in üzerinde uydu fırlatıldı. Uyduların birçoğu dünya ile ilgili bilgi toplamak için kullanılır. Bu uydular fotoğraf çekiyor veya hava tahminlerinde, maden araştırmalarında ve tarımda kullanılmak üzere dünya yüzeyinin ve atmosferin radar görüntülerini alıyor. Dünyaya dönüş. Yer çekimi uzay araçlarının dünyanın etrafında yörüngeye oturmasına olduğu gibi dünyaya dönmesine de yardımcı olur. Bir uzay aracının yörüngede dönme hızı yeteri kadar azaltılırsa yer çekimi etki eder ve uzay aracı sarmal çizerek alçalmaya başlar. Uzay aracı atmosferin üst tabakasına girdiğinde havanın sürtünme kuvveti aracı hem yavaşlatır hem de ısıtır. Pek çok insansız uzay aracı yanmaya bırakılır ve atmosferde parçalara ayrılarak düşer. Ancak uzay mekiği dünyaya geri dönmek üzere tasarlanmıştır. Aracın geri dönüş sırasında yanmasına engel olan özel yalıtımlı dış katmanları vardır. Zaman makineleri. Zamanı gösteren makineleri artık kanıksadık. Oysa hassas saatler birkaç yüzyıl öncesine kadar yoktu. O zamana dek insanlar hiçbiri de çok güvenilir olmayan birçok zaman ölçme yolu kullanıyorlardı. Örneğin güneşin gökyüzündeki konumu kaba bir tahmin sağlıyordu. O da sadece açık havalarda. Su saatleri ve kum saatleri bir delikten bir bölmeye akan bir madde yoluyla zamanı ölçüyorlardı. Bunlar daha hassastı fakat uzun süreler için uygun değildi. İlk güvenilir saatler ancak 13. ve 14. yüzyılda yapılabildi. Bunlar yavaşça düşen bir ağırlık tarafından çalıştırılan mekanik araçlardı. Ancak dakikaları gösterecek kadar hassas değillerdi. Sarkaç ve saat maşasının ortaya çıkışı ile birlikte 17. yüzyılda saatler hızla gelişti. Sarkaç ve saat maşası. Sarkaç, öne ve geriye doğru serbestçe salınım yapan bir nesnedir. Burada önemli olan sarkacın bir yay boyunca hareketi sırasında geçen zamanın salınım açısına değil, sarkacın boyuna bağlı olmasıdır. Bir sarkacın salınımını tamamlaması için geçen süre her zaman aynıdır. Sarkaç ilkesi ilk kez 1581 yılında İtalyan bilim adamı Galileo tarafından bulundu. İlk sarkaçlı saat 1650'li yıllarda Hollandalı bilim adamı Christian Huygens tarafından yapıldı. Sarkaç saati çalıştıran, ağırlığı yavaş yavaş ve düzenli aralıklarla serbest bırakan saat maşası, eşapman adı verilen bir mekanizmaya bağlıdır. Pek çok saat maşası çeşidi vardır. En yaygın olanlarından biri çapalı maşadır.